Niçin hedef seçildim? Başlarken bir not. Hiç işlemediğim Türklüğü aşağılamak suçundan 6 aya mahkum oldum. Şimdi artık son çare olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorum. 17 Ocak tarihine kadar avukatların başvuruyu gerçekleştirecekler. Ve benden de başvuruya eklemek için olayların gelişimini anlatan bir yazı istediler. Ben de dosyaya konacak bu yazıyı kamuoyuyla paylaşmayı uygun gördüm. Çünkü benim için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı kadar ve hatta ondan daha fazla Türkiye toplumunun vicdani kararı önemli. Birkaç hafta sürecek bu yazı dizisindeki bazı bilgileri ve ruh halimi muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak mecburiyetinde kalmasaydım ilelebet kendime de saklayabilirdim. Ama madem ki iş bu noktaya kadar geldi, olan biten her şeyi paylaşmak galiba en iyisi. Sadece benim değil, sadece Ermenilerin de değil. Tüm kamuoyunun merak ettiği ve sormaktan kendini alamadığı soru şu. Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 301'den soruşturma ya da dava açılan hemen herkes için bir biçimiyle teknik ya da hukuki çözüm bulundu ve dava mahkumiyete varmadan daha ilk celselerde sonuçlandı da. Hrant Dink niye 6 aya mahkum oldu? Bu aslında yanlış bir tespit ya da gereksiz bir soru değil. Anımsanırsa eğer Orhan Pamuk için dava celsesi başlamadan daha ne yapılabilir de dava düşürülebilir diye az takla atılmadı. Kimine göre Adalet Bakanlığı'nın yargılama için izin vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla oraya sormak gerekirdi. Nitekim öyle de yapıldı. Topun kendisine atıldığını gören Adalet Bakanı ise sıkışmışlığın arasında bir yandan pamuğa ateş püskürdü, bir yandan da ortaya çıkıp ben böyle bir şey demedim demesi için çağrılarda bulundu. Sonuçta pamuk davasının ilk celsesi gerçekleşti ve bu ilk duruşma esnasında yaşanan vandalist saldırılarla Türkiye dünyaya rezil olunca davanın ikinci celsesi aynı şekilde yaşanmasın diye de ikinci celsenin yapılmasına bile gerek kalmadan dava düşürüldü ve pamuğun 301 macerası teknik bir çözümle sona erdirilmiş oldu. Benzer sürecin daha hafifi ise Elif Şafak davasında yaşandı. Öncesinde hayli patırtısı koparılan dava daha ilk celsesinde Şafak'ın mahkemeye görünmesine bile gerek kalmadan sona erdirildi. Bu teknik çözümlerden herkes memnundu. Başbakan Tayyip Erdoğan dahi Şafak'a telefon açıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Benzer hafif atlatmaları Ermeni konferansının sonrasında yazdıkları nedeniyle haklarında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla dava açılan gazeteci ve akademisyen arkadaşlar da yaşadılar. Bu davaların bu şekilde hafif atlatılmış olmasını kıskandığım sanılmasın. Aksine bu davaların ya da soruşturmaların açılmış olması dahi mağdurları açısından çok ağır bir bedeldir. Ve tüm bu davalardan yargılanan arkadaşların yaşamış oldukları haksızlığın ne gibi bir ağırlık taşıdığını en iyi bilenlerdenim ve paylaşanlardanım. Benim derdim onların davalarında gösterilen kaygı ve telaşın Hrant Dink davasında niçin gösterilmediğini sorgulamak ve cevaplamak. Nitekim gördük ki bu hafif atlatmalar hükümete bir tür opsiyon verdi ve 301'in kaldırılmasını isteyen Avrupa Birliği'nin baskısı karşısında sonuçları güzel bu uygulamalar örnek olarak gösterilebildi ancak. Hükümetin 301'e ilişkin elinin kolunun bağlı kaldığı ve Avrupa Birliği yetkililerine herhangi bir cevap yetiştiremediği tek örnek ise Hrant Dink'in mahkumiyet almış olması oldu. Konu o davaya geldiğinde diller kilitlendi. Sahi, Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 301'den soruşturma ya da dava açılan hemen herkes için bir biçimiyle teknik ya da hukuki çözüm bulundu ve dava mahkumiyete varmadan daha ilk celselerde sonuçlandı da Hrant Dink üstelik de hiç suç işlemediği bir yazısında niçin 6 aya mahkum oldu? Evet, bu cevaba hepimizin ihtiyacı var. Özellikle de benim. Sonuçta bu ülkenin bir yurttaşıyım ve ısrarla herkesle eşit olmak istiyorum. Ermeni olduğum için kuşkusuz bundan önce birçok olumsuz ayrımcılıklar yaşadım. Söz gelimi 1986 yılında Denizli 12. Piyade Alayı'na kısa dönem askerlik 8 aylık için gittiğimde devremdeki tüm arkadaşlarıma yemin töreninden sonra erbaş rütbesi taktılar ve bir tek beni ayırıp er olarak bıraktılar. İki çocuk sahibi koca bir adamdım. Umursamamam gerekiyordu belki. Üstelik bir tür rahatlık dahi sağlamıştı. Nöbet ya da zorlu görevler de verilmeyecekti. Ama velakin fena koymuştu bu ayrımcılık. Tören sonrasında herkes ailesiyle mutluluğunu paylaşırken teneke barakanın arkasında tek başıma 2 saat boyunca ağladığımı hiç unutamıyorum. Alay komutanımın odasına çağırıp üzülme. Bir sorun olursa gel bana deyişi hala belleğimde bir yara. 301'den yargılanış, aklanış ya da mahkum oluş bir rütbe takdimi değil hiç kuşkusuz. Dolayısıyla onlara verilmediğine göre bana da verilmemeliydi. Hele hele de bana verdiklerine göre onlara da verilmeliydi arayışında asla olamam. Ama ayrımcılığa uğramanın tecrübeleriyle pişmiş biri olarak ussal refleksimin şu soruyu sormaktan da hiç geri durmadığını itiraf etmeliyim. Benim Ermeni olmamın bu sonuçta bir rolü oldu mu? Bu soruya karşılık bildiklerimi ve sezdiklerimi yan yana getirdiğimde verebileceğim bir cevap var elbet. Özeti şu. Birileri karar verdi ve bu Hrant Dink artık çok olmaya başladı. Ona haddini bildirmek gerek diyerek harekete geçti. Kabul ediyorum. Kendimi ve Ermeni kimliğimi çok merkeze alan bir iddia bu. Abarttığım öne sürülebilir. Ne var ki benim ruhsal algılamam bu. Elimdeki veriler ve yaşadıklarım bana bu iddiam dışında bir seçenek bırakmıyor. İyisi mi şimdi bana düşen tüm yaşadıklarımı ve sezgilerimi sizlere aktarmak? Sonrası sizin bileceğiniz. Öncelikle Hrant Dink'in çok olmasına biraz açıklık getireyim. Dink zaten epey bir süredir dikkatlerini çekiyor, canlarını sıkıyordu. 1996 yılıyla birlikte Agos'u çıkardığından beri Ermeni toplumunun sorunlarını dile getirirken, haklarını talep ederken ya da tarihin konuşulmasına ilişkin Türk resmi tezinin hoşuna gitmeyen kendi duruşunu sergilerken arada bir çizmeyi açtığı olmuyor değildi. Ancak asıl bardağı taşıran damla 6 Şubat 2004 tarihinde Agos'ta yayınlanan Sabiha Gökçen haberi oldu. Dink imzasıyla ve Sabiha Hatun'un sırrı başlığıyla verilen haberde Gökçen'in Ermenistanlı akrabaları konuşuyor ve Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in aslında yetimhaneden alınmış bir Ermeni yetim olduğunu iddia ediyorlardı. Bu haber Türkiye'nin en çok satan gazetesi Hürriyet'te 21 Şubat 2004 tarihinde Agos'tan alıntılanarak manşetten verilince olanlar oldu ve Türkiye'de yer yerinden oynadı. 15 günü aşkın bir süre tüm köşe yazarları habere ilişkin olumlu olumsuz yorumlarda bulundular. Değişik kesimlerden değişik beyanatlar verildi. Tüm bunların içinde en önemlisi ise Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı yazılı açıklama oldu. Genelkurmay bu haberi yapanlara karşı böyle bir sembolü amacı ne olursa olsun tartışmaya açmak milli bütünlüğe ve toplumsal barışa karşı bir cürümdür açıklamasıyla tepki koyuyordu. Onlara göre bu haberi yapanlar art niyetliydi. Türk kadınının miti ve sembolü haline dönüştürülmüş bir kişinin Türklüğünü birdenbire onun üstünden çekerek o kilimikte deprem yaratmaya çalışıyorlardı. Kimdi bu densizler? Kimdi bu Hrant Dink? Ona haddi bildirilmeliydi. Genelkurmay bildirisi 22 Şubat pazar günü yayınlandı. Evimde televizyon haberlerinden dinledim uzun bildiriyi. O gece çok rahat değildim. Ertesi gün muhakkak bir şeyler olacağını seziyordum. Nitekim tecrübelerim ve sezgilerim beni yanıltmadı. Ertesi gün sabahın erken saatinde çaldı telefonum. İstanbul Vali Yardımcılarından biri arıyordu. Sert bir tonla habere ilişkin elindeki belgelerle valiliğe beklediğini bildirdi. Bu çağrının hangi amaçla yapıldığını sorduğumda ise sohbet etmek ve elinizdeki belgeleri görmek şeklinde yanıtladı. Tecrübeli gazeteci dostlarımı aradım. Bu çağrının hangi anlama geldiğini sordum. Bu tür sohbetlerin gelenekten olmadığı gibi bunun yasal bir prosedür de olmadığını ancak elimdeki belgelerle davete icabet etmemin doğru olacağını telkin ettiler. Tavsiyeye uydum ve elimdeki belgelerle birlikte vali yardımcısının yanına gittim. Hayli nazikti vali yardımcısı. İçeri buyur ettiğinde odasında biri bayan iki kişi daha oturuyordu. Nazikçe onların kendisinin yakınları olduğunu, sohbetimizde hazır bulunmalarında bir mahsur görüp görmediğimi sordu. Bir mahsur görmediğimi söyleyip oturduğumda zaten ortamın nazikliğini kavramıştım. Hiç beklemeden girişi yaptı vali yardımcısı. Hrant Bey diyordu, siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Daha dikkatli haber yapmanız gerekmez mi? Sonra böyle haberlere ne gerek var? Bakın ortalık nasıl allak bullak oldu. Hayır biz sizi biliyoruz ama sokaktaki adam ne bilsin? Bu tür haberleri başka bir niyetle yapıyorsunuz sanabilir. Bakın şu elindeki evrakı görüyor musunuz? Ermeni Patriği'nin bir başvurusu vardı. Bazı internet sitelerinde Ermeni toplumunun bazı kurumlarına yönelik bazı densizler terör sayılabilecek girişimlerde bulunmaya çalışıyorlarmış. İşte biz de onları aradık ve Bursa'da bulduk. Sonunda adalete de teslim ettik. Ama bakın işte sokaklar ne gibi insanlarla dolu. Bu tür haberlere daha dikkat etmek gerekmez mi? Vali yardımcısının bu girişle başladığı sohbete odadaki misafirlerden erkek olan da katıldı ve ondan sonra da zaten sözü bir daha başkasına bırakmadı. Vali yardımcısının sözlerini daha da net bir üslupla bu kez o yineledi. Dikkatli olmamı, ülkeyi ve ortama gelecek girişimlerden kaçınmamı telkin ediyordu. Sizin yazdığınız bu yazılardan her ne kadar üslubunuza katılmasak da niyetinizin kötü olmadığını anlayabiliyoruz. Ancak herkes bunu böyle anlamayabilir ve toplumun tepkisini üzerinize çekebilirsiniz diyerek de beni kerelerce uyarıyordu. Bense haberi hangi niyetle yaptığımı anlatmakla yetindim. Birincisi, ben gazeteciydim ve bir gazeteciyi heyecanlandıracak bir haberdi. İkincisi de Ermeni sorununu hep ölenler üzerinden konuşmak yerine biraz da kalanlar ve yaşayanlar üzerinden konuşmayı denemek istiyordum. Ama görüyordum ki kalanlar üzerinden konuşmak daha zordu. Odadan ayrılacaktım ki götürdüğüm belgeleri görmek ya da almak için ısrar bile etmediklerini fark ettim. Belgeleri isteyip istemediklerini onlara ben anımsattım ve verdim. Zaten de konuşmaların içeriğinden beni hangi amaçla oraya çağırdıkları belliydi. Haddimi bilmeliydim, dikkatli olmalıydım, yoksa iyi olmazdı. Hakikaten de sonrası iyi olmadı. Valiliğe çağrıldığımın ertesi gününden itibaren birçok gazetede, birçok köşe yazarı Ermeni kimliği üzerine yazmış olduğum deneme serisinin içinde geçen Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan, Ermenilerin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur cümlesini cımbızlayarak bununla Türk düşmanlığı yaptığımı ortak bir kampanyayla dile getirmeye başladılar. Bu yayınların ardından ise 26 Şubat günü İstanbul Ülke Ocakları İl Başkanı Levent Temiz'in başını çektiği bir grup ülkücü Agos'un kapısına gelerek aleyhime sloganlar attı ve tehditlerde bulundu. Polis gösterinin olacağını önceden haber almıştı. Agos içinde ve kapısında gereken önlemleri aldı. Tüm televizyon kanalları ve gazete muhabirleri de haberdar edilmişlerdi. Hepsi Agos'un önündeydi. Grubun kullandığı sloganlar çok netti. Ya sev ya terk et. Kahrolsun Asala. Bir gece ansızın gelebiliriz. Grubun lideri Levent Temiz'in yaptığı konuşmada hedef açık ve seçikti. Hrant Dink bundan sonra bütün öfkemizin ve nefretimizin hedefidir, hedefimizdir. Grup gösterisini yapıp dağıldı. Ama ne hikmetse o gün ve ertesi gün herhangi bir televizyon kanalında, Kanal 7 hariç, herhangi bir gazetede, Özgür Gündem hariç haber geçilmedi. Belli ki ülkücü grubu Agos'un kapısına yönlendiren güç, basını ve medyayı da olumsuz görüntü ve sloganların ardından blokaj altına bilgi freyle almayı başarmıştı. Agos'un önünde benzer bir gösteri de birkaç gün sonra kendilerini asılsız Ermeni iddialarıyla Mücadele Federasyonu olarak adlandıran grup tarafından yapıldı. Ardından da devreye o güne değin hiçbir popülaritesi olmayan avukat Kemal Kenişsiz ve onun başkanlığını yaptığı Büyük Hukukçular Birliği girdi. Kenişsiz ve arkadaşları Şişli Cumhuriyet Savcılığına giderek hakkımda suç duyurusunda bulundular. Bu başvuruyla birlikte Türkiye'nin itibarını bütünüyle zedeleyen 301 davalarına da hız verilmiş oldu. Benimle ilgili ise yeni ve tehlikeli bir süreç başlıyordu. Gerçi ben hayatım boyunca hep tehlikelerin etrafında dolaşmıştım. Ya tehlikeler beni çok sevmişti, ya ben tehlikeleri. Ve işte yine uçurumun kıyısındaydım. Peşimde tekrar birileri vardı. Onları seziyordum. Ve onların kerinçsiz ekibiyle sınırlı ve salt onlardan oluşacak denli sıradan ve görünür olmadıklarını çok iyi biliyordum.